20. yüzyılda ve 19. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin genel durumu. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti çöküş, parçalanma ve yıkılış sürecini yaşamaktaydı. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti kendisini yıkılıştan kurtarmak için denge politikasını sürdürmekteydi. 1926 yılında 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırılması Vakai Hayriye olarak adlandırılmıştı. Yerine askeri Mansure-i Muhammedi ordusu kurulmuştu. Kurulan bu ordu oldukça tecrübesizdi. Bu fırsatı değerlendiren Ruslar önce Balkanlardaki bazı ulusları kışkırttı ve ayaklanmalarına neden oldu. Sonra da Osmanlı Devleti ile savaşa girişti. Osmanlı donanmaları Nevarin'de Ruslar tarafından yakıldı. Ruslarla Edirne Anlaşması yapıldı ve Balkan devletlerine bazı ayrıcalıklar verildi. Yunanistan'ın bağımsızlığı kabul edildi. Mısır valisi isyan etti. İsyanı bastıramayınca Osmanlı Devleti önce Ruslardan sonra da Fransa ve İngiltere'den yardım istedi. Mısır valisiyle 1833'te Kütahya Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmayla Mısır valisinin bazı istekleri kabul edildi. Fransa 1830'da Cezayir'i işgal etti. İngilizlerle 1838 Balta Limanı Sözleşmesi yapılarak İngiltere'nin adeta sömürgesi haline gelecekti bu anlaşmayla. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerin koruyuculuğuna girmesi 1853-1856 yıllarında Ruslarla Kırım yüzünden savaş çıktı ve bu savaşta Osmanlılar Rus saldırıları karşısında Avrupa'dan yardım istedi. İngiltere, Fransa ve bazı diğer Avrupa devletlerinin yardımları ile Ruslar püskürtüldü ve 1856 yılında Paris Anlaşması yapıldı. Bu anlaşma ile Osmanlılar adeta Avrupa'nın koruyuculuğuna girecek ve ilk defa dışarıdan borç para alacaktı. 1875'te aldığı borçları ödeyemez hale gelince bu defa moratorium ilan etti ve dış borçların ödemelerini durduracaktı böylece. 1881'de Muharrem Kararnaması adı verilen bir yönetmelikle Osmanlı Devleti'nin borçlarını tahsil için duyumlu umumiye idaresi kuruldu. Böylece Osmanlı Devleti'nin mali kaynaklarına yabancı devletlerin el koymaları nedeniyle Osmanlı Devleti batılı devletlerin yarı sömürgesi haline geldi. Fransızlar 1881'de Tunus, İngilizler 1882'de Mısır'ı işgal etti. Yüzyılın sonlarında Almanya'yı güçlenerek İngiliz çıkarlarını tehlikeye sokunca İngiltere Almanya'ya karşı Rusya ile ittifak kurarak Rusları Balkanlarda ve Osmanlı toprakları üzerinde serbest bırakınca Osmanlılar da Rusya, İngiltere ve Fransa'ya karşı Almanya ile birlikte hareket etti. Yine Osmanlı Devleti Fransız ihtilalinden olumsuz etkilenmişti. Özellikle Balkan ulusları isyan ederek Osmanlı'dan birer birer kopmaya başlamışlardı. Osmanlı Devleti bu durum karşısında dış güçlerinin iç işlerine karışmasını önlemek ve toprak bütünlüğünü koruyarak parçalanmamak için 1839'da Tanzimat Fermanı, 1856'da Islahat Fermanı, 1876'da Kanuni Esasiye kabul ederek meşruti yönetime geçmesine rağmen yine de dağılmaktan kendisini kurtaramamıştı. XIX yüzyılda Osmanlı toplumunda eğitim ve üretimden kaynaklanan bir kültür çatışması görülmekteydi. II. Mahmut döneminde eski eğitim tarzı olan medreselere dokunulmamış, bununla birlikte batı tarzında eğitim veren okullar açılmıştır. Bu da medreselerden mezun olanlar ile batı tarzında mezun olanlar arasında bir kültürel çatışma meydana getirmişti. Osmanlı ekonomisi de kötü durumdaydı. Batıda meydana gelen sanayi inkılabını takip edememiş, kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı Devleti açık pazar haline gelmişti. Osmanlı Devleti 1854'te ilk defa dışarıdan borç para almak zorunda kalmıştı. Alınan borçlar geri ödeyemediğinden 1881'de duyunu umumiye genel borçlar idaresi konularak Osmanlı'nın gelir kaynaklarına el konulmuştur. 19. yüzyıldaki bu genel tablo Osmanlı Devleti'nin hızla çöküş dönemine girdiğini gösterir. Bu durumu gören bir kısım aydınlar Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarmak amacıyla bazı görüşler ortaya atmışlardır. Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, veya ümmetçilik, pan-İslamizm de denebilir. Türkçülük ya da Turancılık, pan-Türkizm, Adem merkeziyetçi. Meşrutiyet dönemi ve bu dönemde meydana gelen siyasi olaylar ve gelişmeler. Birinci Meşrutiyet 23 Aralık 1876'da ilan edildi. Meşrutiyet parlamentolu krallık, taçlı parlamento da denir. Hükümdarın yani padişahın yani kralın yanında bir meclis ve anayasa vardır. Hükümdarın yetkileri yani padişahın yani kralın yetkileri kısılmıştır. 31 Ağustos 1876 tarihinde Osmanlı tahtına geçen 2. Abdülhamit yeni Osmanlılara yani Jön Türklere verdiği sözü tutarak 23 Aralık 1876'da meşrutiyeti ilan etti. Böylece Türk tarihinde ilk defa millet temsilcilerinden oluşan meclis-i mebusan seçimleri yapıldı. Kanuni esası kabul edildi. İlk defa halkın yönetime katıldığı anayasal düzene geçildi. Genç Osmanlılara göre azınlıkların ayaklanmalarını önlemek ve güçlü devletlerin Osmanlıların iç işlerine karışmasını önlemek için meşrutiyete geçilmesi gerekiyordu. Meclis açma kapatma yetkisi padişaha, yasama yetkisi ayan meclisiyle mebusan meclisine, yürütme yetkisi bakanlar kuruluna aitti. Ayan meclisini padişah seçiyor, seçim 4 yılda bir yapılıyor, angarya kalkıyor, mesken dokunulmazlığı ve kişi hürriyeti geliyordu. ...1877-1878'de Osmanlı-Rus savaşları nedeniyle mebusan üyelerinin sağlıklı karar alamamaları ve fikir ayrılıklarına girmeleri nedeniyle padişah tarafından mebusan meclisi kapatılarak askıya alınmıştı. ...20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel durumu. İkinci Meşrutiyet dönemi. İkinci Meşrutiyet 24 Temmuz 1908. 2. Abdülhamit'in Osmanlı-Rus savaşını sebep göstererek mebusanı kapatması Osmanlı aydınlarının ve birçok devlet adamının tepkisine neden olmuştu. 30 yıl boyunca 2. Abdülhamit'in baskıcı yönetimine ses çıkarmadıklarından gizli dernekler kurarak anayasa mücadelesine başlamışlardı. Nihayetinde İngiltere ve Rusya'nın Reval buluşmasında Osmanlı topraklarını paylaşmaları Osmanlı aydınlarını harekete geçirdi. Dış güçlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemek için 1. Meşrutiyet'te olduğu gibi azınlıklara seçme ve seçilme hakkı verilerek devletin dağılmasını önlemekti. Ancak böyle olmayacaktı. Meşrutiyetin ilanı ile azınlıklar daha serbest hareket ettiklerinden Osmanlı Devleti'nin çöküş ve dağılışını hızlandırmasına neden olmuş ve kısa sürede Osmanlı Devleti büyük toprak kayıpları ile karşılaşacak ve nihayetinde yıkılmasıyla sonuçlanacaktı. İngiltere ve Rusya'nın Reval görüşmeleri basına sızması sonucu bu duruma tepki olarak Enver Bey ve Niyazi Bey gibi bazı subayların Makedonya'da isyan çıkarması ülkede karışıklıklara neden oldu. Yani Osmanlı aydınları kaş yapayım derken göz çıkarmalarıyla sonuçlanacak bir eyleme imza atmış oldular. Ülkede karışıklıklar ve gösteriler artmaya başlayınca Padişah 2. Abdülhamit anayasayı yeniden yürürlüğe koymak zorunda kaldı. 24 Temmuz 1908'de yeniden seçimleri yapıldı. Böylece 2. Meşrutiyet'in ilanı ile Türk siyasi hayatında 2. defa çok partili döneme geçilmeye çalışıldı. Bu durum Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türk tarihinde parlamento yönetime geçişin basamakları olarak görebiliriz. Türk tarihinde demokratik yönetime geçiş aşamaları aşağıdaki şekilde olmuştur. Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1. Meşrutiyet ve 1908'de 2. Meşrutiyet ilan edilmesiyle birlikte demokratikleşme yönünde önemli adımlar atılmış olmuştur. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1. ve 2. Meşrutiyet amaçlarının devleti yıkılmaktan kurtarmak olması anayasalcılık yönünden yapılan ıslahatlardır. 1. ve 2. Meşrutiyet yönetiminde seçme ve seçilme hakkı kazanan halkın Türk tarihinde ilk defa yönetime katılmasını sağlamıştır. İkinci meşrutiyetin sebep olduğu siyasi sonuçlar. Ülke içinde meydana gelen karışıklıklar sonucunda dış güçler ve içerideki yıkıcı unsurlar harekete geçerek Osmanlı Devleti'ni savaşa sürüklediler. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla son buldu. 1878'de Berlin Anlaşması'yla Bosna Hersek'i denetleme hakkına sahip olan Avusturya, ikinci meşrutiyetin kavramlarından rahatsız olduğunu bildirerek Bosna Hersek'i topraklarına kattığını ilan etti. Berlin Anlaşması'yla özellik kazanan Bulgar Prensliği 1908'de bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Devleti bu duruma müdahale bile edemedi. Yunanistan Girit'i işgal etti. 31 Mart olayı vuku buldu. Trablusgarp'a İtalyanlar saldırdı. Balkan Savaşları çıktı ve bu savaşlarda Doğu Trakya hariç Avrupa'daki topraklarımızı kaybettik. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Ayastofonus Anlaşması'yla Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olurken Tuna'dan Ege Denizi'ne kadar uzanan Büyük Bulgar Krallığı kurulmuştu. İngiltere ve Avusturya'yı kendi çıkarları gereği itiraz üzerine imzalanan Berlin Anlaşması ile Bulgar Prensliği'nin sınırları yeniden belirlenirken ıslahat yapılması koşuluyla Makedonya'yı Osmanlı Devleti'ne bırakmışlardı. (Gülüyor) 31 Mart olayı 13 Nisan 1909'da vuku bulmuştur. İkinci Meşrutiyet'e karşı bir ayaklanmadır. Selanik'te toplanan hareket ordusu İstanbul'a gelmiş, ayaklanmayı bastırmış, komutanı Mahmut Şevket Paşa, hareket subayı ise Mustafa Kemal'di. 31 Mart olayı düzene yani devletin sistemine karşı çıkmış bir ayaklanmadır.